Ayrım 10.
Etme bulma dünyası. Kasten mi kırdırdılar diye soran Raşit Efendi'ye karşılık bu hususta fazlaca malumatı olmayan Haşim Bey, min şerri ma halaka, sen bilirsin ya Rab diye iç çekmekle yetindi. Yakarışlara kulak asmıyordu yaradan. Anadolu işlerine doğru ilerleyen Rus ordusundaki intikam hırsıyla dolu Ermeni birlikleri köy kasaba demeyip ateşe veriyor. Türk, Kürt, çoluk, çocuk ellerine ne geçerse ahirete yollamakta birbirleriyle yarışıyorlardı. Baharın sonunda Hicaz'dan gelen inanılmaz bir haber gittikçe kötüleşen duruma tüy dikti. Mekke Şerifi Hüseyin İngilizlerle bir olup Arapları ayağa kaldırmış, Resul-i Ekrem'in halifesi Osmanlı Sultanı resmen hiçe saymıştı. Neye sayacaktı ki? Surre alayıyla kervan dolusu altını, kıymetli halıları, mücevheratı her sene haremeyine yollayan halife, harp patladığından beri züğürt demiş, 2 yıl üst üste develeri göndermeyi unutur olmuştu. Artık ne diyeceğini bilemeyen, gelecek günlerin nelere gebe olduğunu anlamak üzere istihareye yatan Haşim Bey, geceleri uzak duran hanımının 5 aydan beri hamile olduğunu öğrendi. Yaz geldi, geçti. Sabah ezanından beri bahçede dökülen yapraklar üzerine gidip gelen Haşim Bey, tan yeri ağardıktan bir hayli sonra pencerede görünen Ebe Hanım'ın sesini duydu. "Oğlunuz oldu efendim, Libabe Hanım sıhhatteler." Bir koşu yukarı çıktı. Ebe Hanım'ı kundaklanmış yavruyla kapıda gördüğünde bir adım geri atıp babasına yol verdi. Nasır Bey torununu kucağına aldı. Kulağına pes perdeden bir ezan okudu. Ardından bebeğe verilen ismi 3 defa fısıldadı. 40'ını aşmış Haşim Bey, Kelam-ı Kadim'in kapak içine evvelce yazdığı 3 satırın altına Mehmet Afif 23 Zilhicce 1334 Cuma tarihini düştü. 21 Ekim 1916. Düşman İstanbul'a el koyarsa kütüklerin akıbeti bilinmez diye düşündü. Dünyaya gelen oğlunun ismini, doğum tarihini, saatini bildiren bir tezkere hazırladı. Altını Divan-ı Muhasebat Daire Reisi Nasır oğlu Hüseyin Haşim diye imzalayıp mührünü vurdu. Raşit Efendi'ye bu tezkereyi muhtara damgalatıp baba ocağı Koskan'ın bağlı bulunduğu Kumkapı Nüfus Dairesi'ne götürmesini söyledi. Sülalenin idamesini garanti altına alan oğluna baktıkça içi ısınıyor, bu işi bu yokluk içinde becermiş olmanın doğru bir iş olup olmadığını da düşünüp duruyordu. Bir aya varmadan kış bastıracak, odalar buz kestiğinde mutfağa mı konacaktı bebeğin beşiği? Bağrına bastı oğlunu. Götürüp anasının yanına uzattı. Cebinden çıkardı bir nazar boncuğunu kundağa çengelledi. Libabesi yorgundu. Eğilip alnından öperken Cuma'nın geride kaldığını fark etti. İşi, daireyi tamamen unutmuştu. Bir acele selamlığa geçip paltosunu sırtladı, taşlığa inip işportadan bulduğu bir çift lastiği pabuçlarının üstüne geçirdi. Kapıdan çıkarken Kelam-ı Kadim'in kapak içine Cuma ertesi yerine Cuma diye kayıt düştüğü geliverdi aklına. Vakti yoktu. Mukaddes kitabı karalamak da pek doğru olmazdı. 3-5 saat fark etmez diye söylenerek bayır aşağı iskelenin yolunu tuttu. Rana sırtında nenesinin hırkası, elinde şişler, bir yandan yün örüyor, bir yandan olan biteni izliyordu. Nenesi sağken ortalıkta pek görünmezdi dedesi Nasır Bey. Son zamanlarda kendini avutur gibi konağın içinde dolaşır olmuş, bu sabah da her nedense yeni doğan 4 kardeşten en küçüğünün kulağına ezan okuyup bir şeyler fısıldamıştı. Son gelen de bir keramet mi vardı? Hoş, kendi doğumunda ne olup bittiğini bilemezdi Rana. Baki dünyaya geldiği gün, evet, Koska'daydılar nenesiyle dedesi. Peki de 2 sene önce Fatma arz-ı endam ettiğinde neden kulağına ezan okumamış, neden ismini fısıldamamıştı dede? Fatma Zehra. Acısı dinmeden 40 yıllık yoldaşın ismini, torunu da olsa başkasına vermeyi gönlü razı olmamıştı herhalde. Yoksa insanın içinde titreşen sevgi, hasret gibi asil hislerin yerine kız doğan mahluku hayatı boyunca yok sayan o katı şeriatın emrine mi uymuştu? Allah dura dursun, kulda mıydı kabahat? Şişleri biraz hoyratça kullandığının farkına vardı Rana. Akşamüstü taşlıkta karşılaştığı Raşit Efendi'nin "Bey yine geç gelir, üstümde kalmasın, şunu annene veriver" diye uzattığı bir kağıda göz attığında yeni doğan Afif'in nüfus kaydı suretinin üstünde doğum günü olarak bir yerine 2 tarih gördü Rana. "Anne, sen bu bebeği 2 defa mı doğurdun?" Sancılarından henüz kurtulmuş anası hafiften sinirlendi. "Gene ne saçmalıyorsun Rana?" "Kızacak ne var anne, al bak gözünle gör, 2 ayrı gün yazılı üstünde." Kayıt suretinin doğum günü hanesinde üstte 23 Zilhicce 334, altta 9 Teşrin'e evvel 332 tarihleri ayan beyan yazılıydı. "Gördün mü?" "Evet, nasıl olur?" Az düşündü Libabe Hanım. "Beyban kaydetmiştir, Kelam-ı Kadim'in kapak içine bir bak. Açmadan evvel öpüp başına götürmeyi unutma, emin." "Kim karaladı o kağıdı, neden öpecekmişim?" diye birden diklendi. Anasını yüzledi, sırtını dönüp odayı terk etti Rana. Bu çifte tarihin sebebini anlatmak için çok uğraş verdi Haşim Bey. Tanzimat'tan biri. Tanzimat nedir Beyba? Avrupalı olmaya heveslendiğimiz devre, yani hemen hemen Nasır dedenin doğduğu tarihten beri Avrupalı devletlerle işi kolaylaştırmak için resmi dairelerde onların kullandığı takvimi kullanmaya başladık. Böylesi doğuma benzer günlük işlerimiz için her iki takvime göre iki farklı tarih kaydeder oldu bazı daireler. Peki ama nasıl olur? Afif bebek 2 sene evvel mi doğdu Beyba? Hicri dediğimiz eski takvim, takvim-i garbi dediğimiz bu yeni takvime göre 33 senede bir sene fazla yazıyor. O zamandan bu zamana 2 defa 33 sene geçtiğinden 2 seneyi tenzil etmek gerekiyor kızım. 34 senesi oldu mu 32? Ay ile güneş meselesi. Biraz karışık bir iş, başka zaman bakarız. Yani 2 yaşına doğmuş oluyor Afif. Nasıl anlatsam yavrum, artık bu yeni takvimi kullanmak gerekecek. Zaten 3-4 ayı bulmaz yeni bir kanunla meriyete girecek. O zaman ben de 2 yaş büyüyecek miyim Beyba? Her şeyi mantığıyla çözmek isteyen cimcime kızın burnundan öptü Haşim Bey. Aradan 3 ay geçti geçmedi. Eve dönüşünde bayır yukarı çıkarken rüzgarda şemsiyesi ters dönen Haşim Bey söylene söylene kapıdan içeri girdi. Tek kelime etmeden şemsiyeyi onarması için taşlıkla rastladı Raşit Efendi'ye verdi. Islanmış paltosunu duvardaki çiviye astı, yaslaşmış fesini kalıba vurmak için de somurtkan bir yüzle bacıya uzattı. Hayırdır, bir terslik mi oldu bey? Lapçınları çıkarıp terlikleri ayağına geçiren konağın beyinden ses çıkmadı. Şemsiye tamir olur, feste kalıba girer diye üsteyen Libabe Hanım'a iş fes fesleyen değil hanım diye terslendi. Peki, mebus tayin olunduk. Ne? Nereye tayin? Karesi mebus olduk hanım. Ne biçim yer olduğunu bile bilmem. Oraya mı gitmek gerek? Hayır efendim. Beterin beteri var. Bundan böyle daire yerine meclise gitmem gerek. Yıllardır peş peşe gelen felaketlerden mesul tuttuğu İttihatçıların Sultası'ndaki meclise girmemeyi pek göze alamamıştı siyasetten yaka silken Haşim Bey. Bu oldu bittiye yan çizmekle işinden olmak vardı. Her şerde bir hayır vardır sözüyle avunup meclisteki celselerin o gergin havasıyla yeni yeni tanışmışken Sadrazam Said Halim Paşa'nın istifasıyla Talat Paşa'nın kurduğu hükümette posta telgraf nazırı olduğunu öğrendi. Nasır Bey pek beğendi bu işi. Oo, bu ne şeref, farkında mısın bey oğlum? Eskiden memur olarak çalıştığı teşkilatın başına getirdi seni. İç aleminde huzuru arayan Haşim Bey'in pek umurunda değildi şan şeref. Demiryolu imtiyazı Alman'da, deniz yolunu kullanmasını bilemedik bir türlü. Telgraf desen ancak askeriye çalışır durumda. Para yok, pul yok. Bu iş neyle yürür, nasıl düzelir diye yakındı. Efendim, elden geldiği kadar. Senden iyisini mi bulacaktı bu adam? Bak, kaç aydır benim tekaüt maaşımın ismi kaldı, cismi yok. Ayağında yırtık pabuç, sırtında yamalı gömlek. Bonmarşi'ye gidecek kadar para geçecek mi eline? Nazır maaşı kağıt üstünde 15.000 kuruş Beyba. Oo, bunun 1/5'i eline geçse ben bir ayağı çukurda nazır kefeni yırttım demek. Gelibolu mahşerinden sağ çıkıp Ukrayna'ya sevk edilen, bu kez orada yaralanıp Karakış ortasında İstanbul'a gönderilen askerin demesi, Petrograd diye duydukları bir yerde Çar Alehtar'ın nümayişlerin önü alınamaz olmuştu. Ah, o zalimin başına bir çorap örülse diye mırıldanan Raşit Efendi'yi duyan bacı, kimin başına çorap örüyorsun gene diye çıkıştı. Seni isteyecek adamın başına örüyorum çorabı. Ellere vermem seni, abinim güzel yârim diye takıldığında kıvrak bir kahkaha atan bacı. Hadi oradan münasebetsiz. Sen git o çingene takımından kendine karı bul. Bak kömür kalmadı. Al şu çuvalı. Hadi hadi diyerek kız kız gülen Raşit Efendi'yi kapı dışarı etti. Bir sabah erken bahçeden gelen tavukların canhıraş bağırtısıyla yatağından fırladı Rana. Uyku sersemi kesilen hayvanların kanını görür gibi oldu. Yorganı atıp kalkarken, aa, kümes denisi, yatağının içindeydi akan kan. Yatakta ne işi vardı tavuğun? Yorganı karıştırdı, açtı. Neydi başına gelen? Çarşafı geceliği kıpkırmızı olmuştu. Korktu. Aynaya koştu, yüzüne baktı, bacaklarını kollarını yokladı, yara bere görmedi. Yatağa tekrar baktı, çarşaf kan içindeydi. Kapıyı açıp fırladı. Anne, ne oldu kızım? Anne, öleceğim ben. Dur, neyin var yavrum? Anne, içim kanıyor. Gecelikteki kanı gören Libabe Hanım durumu anladı. Korkacak bir şey yok Rana'm. Sen artık buluğa erdin. Ben öleceğim anne, ne biçim hastalık bu? Dur kızım, ne ölmesi. Hadi gel çıkar şu geceliği, giy şunu. Çalı çırpı ile hamamın sobası yakıldı. İki çaydanlık su ılınıp ibriğe dolduruldu. Hadi kızım, geç kurnanın başına, al şu sabunu suyu dökerim ben. Sen her tarafını, ama her tarafını iyice sabunla yıka. Kurbanın kanını alnına süren insan için kan kirli bir şey miydi? Neden hemen yıkan diye tutturmuştu annesi. Kiki gibi kesilen pipim de yok, nerem kanadı anne. Sen şimdi adet gördün, genç kız oldun evladım. Artık her genç kız gibi ayda bir azıcık bir kanama olacak. Neden? Niye her ay kanayacakmış içi, anlayamıyordu Rana. Anne, genç kız iken senin de kanadı mıydı için? Tabii ki kanadı. Hala da her ay kanar kızım. Böyle zamanlarda apış arana yerleştir bu bezleri diyerek dolaptan çıkardığı havluya benzer ince uzun bezleri uzattı. Anne, Kiki'nin de içi kanayacak mı benim yaşıma gelince? Baki erkek çocuk, onun böyle derdi olmaz kızım. Kaşlarını çatıp dudağını ısırdı Rana. Hani şeriat var ya, o mu böyle istiyor? Adet görmenin şeriatla ne alakası var Rana? Kadınıyla erkeğiyle Allah böyle yaratmış insanı. Allah baba yazsa da yazmasa da besbelli sevmiyordu yarattığı kadını. Hemcinsleri gibi kendi de yaralı gelmişti bu manasız dünyaya. Rana kanının kirli olduğunu öğrendiğinden beri kabahat işlemiş gibi utanıp sıkılıyor, günler boyu odasına çıkmıyor, küçük bir deftere bir şeyler karalıyor, gelen yemekten 3-5 lokma atıyordu ağzına. Bu inzivanın sebebini tahmin eden Nazile, ''Ne gocunuyorsun küçük hanım? Ha şimdi bak bugün ben de senin gibi adet görmekteyim, utanacak ne var bunda, Allah böyle istemiş.'' Bırak şimdi Allah'ı der gibi bir iç geçirdi Rana. Yani sen pis değil misin abla? Neden pis olayım? Yıkandım, bezimi kullandım. Tepsiyi önüne sürdü Nazile. Küçük hanım, sen artık büyük bir hanım oldun. Utanacak ne var bunda? Evet, doğru söylüyordu Nazile ablası. Utanacak bir şey varsa herkes utanmalıydı. Onun için mi sokağa çıktıklarında yüzlerini kapıyorlardı kadınlar? Ne vardı ki yüzünde? Kalkıp aynaya baktı. Gözlerinin altında morumsu bir çember. Gitti yüzünü yıkadı, yanaklarını ovdu, canlanmaya çalıştı ama halsizlik bırakmıyordu peşini. Odasına dönüp yatağına uzandı. Kızının sağlığından endişe eden Haşim Bey'i her genç kızın geçirdiği bir devre, isyankar kızımız biraz izam ediyor, merak edecek bir şey yok diyerek yatıştırdı durumu bilen hanımı. Libabe Hanım tavan arasındaki sandıkları açmış, atmayıp sakladığı kullanılmış giysilerden ne varsa indirmiş, Rana'nın eskilerinden Fatma'ya, Baki'nin eskilerinden Afife, kendi eskilerinden kızına, kızlara, hatta bacıya, şalvar, maşlah, dolama, entari ne yapılabilirse yapmaya çalışıyordu kızlarla birlikte. Ayda bir karnında sancı, kanlı bezleri kimseye göstermeden gizli gizli gidip çitiliyordu Rana. Yatağına uzanıp beyabasının getirdiği gazeteyi okumak, oturup yün örmek, kızların biçtikleri parçalara teyel atmakla geçiriyordu gününü. Bahar başından yaz sonuna kadar sürdü bu halsizlik. Bir gün sabah erken amcasının sesini duyar gibi oldu. Bir acele annesinin eski maşlığını sırtına geçirdi. Ay be ay kaybettiği o hayati sıvı yeniden damarlarını dolmuş gibi merdivenleri üçer beşer atlayıp, "Didi, ben seninle artık küs olacağım." diyerek boynuna sarıldı. Yanaklarından öpüp saçlarını okşayan amcası, "Küsme tatlım benim. O güzelim çiftliğin bir dert yuvası oldu. Şu iki eşek yükü." Yeğeninin başının kendi burun hizasına geldiğini fark edince, "Ne o? Topukluyla mı dolaşır oldun?" diye şaşırdı. Birden anlayamadı Rana. "Ne topuklusu?" dedi. İkisi birden eğildiğinde maçlığın altında beliren çıplak ayakları gördüler. Amca gerileyip yeğenini şöyle bir gözden geçirdi. "Bu ne endam güzelim?" "Evet. Şu birkaç ay içinde boy atıvermişti Rana. Aslında uzamış, zayıflamış, benzi hafif sararmış, kuru bir görüntü veren endamının pek de öyle imrenilecek tarafı yoktu." Bu değişikliğin sebebini tahmin eden amcası, "Aman zaptiyeler görmesin, şehzadenin haremine kapatıverirler seni diye, kim neyi görecekmiş?" diye çıkıştı. Kendi boyuna erişmiş kızı süzdü. Selahattin Efendi'ye taraf döndü. "Amcası, bir şey söyle şu kıza. Odasına çıkmıyor, yemeğe el sürmüyor, tepsi gönderiyorum gittiği gibi geliyor. Bak üflesen uçacak." diye söylenerek mutfağa doğru yollandı. "Ben çarşafa marşafa girmem." dedi. "Hadi gel yukarı çıkalım." diye elinden tuttu amcası. "Bacıya bakma sen. Çarşafa girmek artık yalnızca tabir olarak kaldı Rana'm. Ferace yaşmak dururken çarşafa kim girer?" Nasır Bey cumbada oturmuş gazete okuyordu. Geleni gördüğünde, "Oo eşkıya oğlum hoş geldin, dağlardan ne haber?" diyerek öpülecek elini uzattı. Dağlarda it dalaşı. O iki torba mermi elimize geçmeseydi ne olurdu halimiz? Haberler sizde beyba, duyduğum kadarıyla Bağdat da elden gitmiş. O eski hikaye. Kaç ay oldu Salah seni eve gelmeyeli? Bağdat sizleri ömür öyle ama bir mevta daha var. Kim? Bizlerden biri mi? Eh akraba sayılır. Baş belamız Rus çarı tahtından indirilmiş Sibirya'ya sürülmüş. Beter olsun aç köpek. Pederinin yanında yakışıklı söz ettiğinin farkına vardı. Hemen özür diledi. Affedersiniz beyba. Çin'den Mahçin'e uçsuz bucaksız topraklar yetmedi bu iblise. Sülalecek şu bizim İstanbul'dan ayrılmadı gözleri. İlahi adalet er geç tecelli eder oğlum. Beyba, kim becermiş bu işi? Yaman bu alamanlar diye söylendi Nasır Bey. Oğlunu kolundan çekip Haşim Bey'in çalışma odasına götürdü. Raftaki dosyaların birinden katlanmış bir gazete çıkardı. Bak şuna, Rusça bu. Ne sen okuyabilirsin ne ben. Şu koca başlık Pravda yani hakikat demekmiş. Halkı o despota karşı ayaklandıran Lenin denen bir adam çıkarıyormuş bunu. Helal olsun adama. Alman'la ne alakası var bunun? Olmaz olur mu oğlum? Bu Lenin denen adam çarın elinden zor kurtulmuş. Daha gençliğinde kaçmış. İsviçre'ye gitmiş. Gün gelir lazım olur diye adamı Alaman beslemiş. Vakti saati geldiğinde daha bu geçen kış sonunda gizliden göndermişler Rusya'ya. Şimdi o mu geçmiş hükümetin başına? Vallahi bir kör dövüşü almış başını gidiyor. Bu Ruslar bizden beter olmuş oğlum. Kim neyin başında ben pek bilemem. Sen Haşim'e sor onu. Kapıdan giren Haşim Bey yorgundu. Abi Rusya karışmış doğru mu diye soran biraderine evet Rusya'da ihtilal oldu Salah diye yanıtlayıp kızını kucağına aldı. İhtilal olmamış mıydı zaten? Pederi çarın hal edildiğini söylememiş miydi az önce? Darbeyi hükümet kifayet etmemiş. Silahlanan işçiler matbaa, postane, istasyon, köprü gibi hassas noktaları ele geçirdikten sonra sarayı basıp yeni hükümeti de devirivermişler. Peki o koskoca ordu ses çıkarmamış mı? Hayır efendim, durumu tasvip edip etmeyen kumandanlar arasında ihtilaf baş göstermiş. Beter, bizden beter oldular. İlahi adalet er geç tecelli eder diye tekrarladı Nasır Bey. Cenab-ı Hak Lenin denen o adamı boşuna yaratmadı. İktidar şimdi onda mı Haşim? Öyle sayılır ama iş gene bitmiş değil. İçeride çok ama çok muhalifi var beyba. Allah ede onlarla baş edebilmek için yakamızı koyverir. Kahin miydi Haşim Bey? İhtilal bir ayını bulmadan Lenin'in Bolşevik hükümeti Osmanlı ile Erzurum'da, diğer hasımlarıyla da Lehistan'ın Brest-Litovsk denen bir şehrinde savaşa son vermek için masaya oturdu. Durumu önceden kestiren oğluyla böbürlenir oldu Nasır Bey. Ne de olsa devlet adamı efendim. Devlet adamı olmakla iş bitmiyordu ki. Tekbirler, senalar, itikat sahibinin boğazında kilitlendi. Ne hikmetse Kudüs gibi kutsal bir beldeyi halifenin elinden alıp İngiliz kafirine vermişti o ilahi adalet. Önceki yıl gibi o yılda kış fena bastırdı. Galibiyet, mağlubiyet, haberler birbirini kovalıyor. Avrupa olsun, Asya olsun, kıtaların haritası gün be gün değişiyor. Hükümet toplantıları gece yarısına kadar devam ettiğinden çoğu zaman dairedeki koltuğunda sabahlıyordu Haşim Bey. Ütü yüzü göremeyen tersüz edilmiş ceketi, buruş buruş gömleği, yassılaşmış fesiyle hademeyi andıran posta telgraf nazırını haftada ancak bir iki konağa geldiğinde darül acizeden sevk edilen yoksulu karşılar gibi karşılıyordu ev halkı. Gusülhanede bir ibrik ılınmış su, çamaşır değişimi, tandırın etrafında çoluk çocukla birlikte bacının getirdiği kimi gün tarhana çorbası, kimi gün tiritle doyuruyordu karnını. Ertesi sabah yamuk şemsiyesinin altında kalıba konmuş soluk fesi, erken ihtiyarlamış rüştiye talebesini andıran Haşim Bey, öte yüze geçmek üzere nazırı bulunduğu koca imparatorluğun bir sureti gibi sendeleye sendeleye bayır aşağı kayıp gidiyordu. Kadınlarda müsavat fikrinin doğmasına ön ayak olan savaş yılları, kendini yanaşma gibi hisseden Raşit Efendi'nin de bu aşağılık hissinden kurtulmasına yardımcı olmuştu. Vekil harçlığın verdiği mesuliyet hissiyle berduşluğu bir kenara bırakmış, avare avare dolaşıp dedikodu dinlemek, çarşı pazarda havadis toplamaktan vazgeçip bostanlardan sebze meyve, çingenelerden bacının önerisine rağmen kendine bir karı almak yerine mangal kömürü bulup getirmeye adamıştı kendini. Huriye nine için Kırım göçmenlerinden edindiği koyun postundan dikilmiş nakışlı gocukla yün örtüyü getirip Rana'ya vermişti. Dünyasından kopmuş bir Mecnun'a kimin acıma değil sevgiyle sarıldığını görmüş, hissetmişti. Gamlı bir maziyi unutma çabasında gamsız görünen bu müzmin bekar. Aç kurtların karla kaplı bostanlara kadar sokuldukları bir gün bıyıkları buz tutmuş Raşit Efendi elindeki boş kömür çuvalıyla mutfaktaki kuzinenin yanına çömeldi. Ne o diye çıkıştı bacı, ne var gene, hani kömür? Soğuktan yaşaran gözlerini dolmuş parmaklarıyla silmeye uğraşan Raşit Efendi'nin üstüne üstlük bir de azar işleyecek hali yoktu. Sen karı al getir demedin mi diye terslendi. bacının gözlerini devire devire soğuk başına vurdu. "Yoksa kurtlardan mı korktun tabansız?" diye homurdandı sıra mutfağa gelen Libabi Hanım şaşırdı. "Ne var, ne oluyor bacı?" Boş çuvalı havada sallayan öfkeli Arap, "Odun yok, kömür yok, şuna bak hanım, gezinip gelmiş, kürk kedisi mi bu adam?" diye çıkıştı. Raşit Efendi'nin ovuşturup ısıtmaya çalıştığı soğuktan kıpkırmızı kesilmiş ellerini gördü Libabi Hanım. "Al sana odun bacı," diyerek çürük bir iskemleyi önüne bıraktı. Kuzineye taraf döndü. "Nasıl oldu Raşit Efendi? Kıptiler gelmedi mi?" "Muhterem efendim, biliyorsunuz Ömerli taraflarından gelir bu Kıptiler. Alıcıyı bulur, yüklerini yıkar, dönerler. Ne kurt, ne Raşit, ne Kıpti. Kuş bile uçmaz olmuş. Asker sarmış bütün bu tepeleri." "Hayırdır inşallah," diye söylendi Libabi Hanım. "Sebep?" "Sebebini akşam eve dönen Haşim Bey açıkladı. Beylerbeyi'nde gözaltında tutulduğu o saray yavrusunda Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu Abdülhamit Han Hazretleri. Saray burnundan itibaren yoğun bir kalabalık, dost düşman bütün erken, ebedi istirahatgâh Sultan Mahmut Türbesi'ne kadar bu son yolculuğuna hep birlikte uğurlamışlardı onu. "Habere çok üzüldü Nasır Bey. 2 ay önce de Kudüs'ün elden gitmesine inanamayan dede, kamburlaşan sırtı, titreyen elleriyle Cebrail aleyhisselamı selamlar gibi başı eğik, vakti kerahit geldi demek, hey gidi Resulün aslanı, onunla akrandık diye söylenip parmaklarıyla uzunca bir hesaba girişti. Saçaklardan sarkan buzcuklar eridi. Tipiler yerini sağanaklara bıraktı. Dolmuş toprak kaslarını gevşetti. Badem ağacının dalları güzel bir haberi şenlendirmek ister gibi pembe beyaz tomurcuklarını sergilediği bir gün yokuşun sonunda bahçeye varan Haşim Bey değişen tabiatın havasını kokladı. Ağır bir yükün altından henüz kalkmış gibi belini doğrulttu. Gözü bahçede iki büklüm dolaşan Nasır Bey'e takıldı. "Bir şey mi kaybettiniz Beyba?" Beklemediği bir sesle irkildi, doğruldu Nasır Bey. "Oo, benim devletli oğlum. Yok, hayır. Kaybolan bir şey yok." Topladığı otları gösterip, "Bak, bu otlar şifalı. Üstüne zeytinyağı, limon, her derde devadır. Muhterem pederim, güzel bir havadisim var." "Ne o? Beytül Mukaddes İslam'a geri mi geldi?" Besbelli Kudüs-ü Şerif'e takılı kalmıştı aklı. "Maalesef Kudüs evden çıktı Beyba. Geri gelme ihtimali de yok gibi." Nasır Bey topladığı otlardan bir tanesini seçti. Devletli oğluna gösterip, "Bak bu ebe gümeci. Kıymalısını yap ye. Müsil gibi insanın içini temizler." Duraladı Haşim Bey. "Bir şeye mi küsmüştü? Duymazlığa mı geliyordu Beyba'sı?" "Ruslar harpten çekildi Beyba. Biliyorsunuz 3 aydır sürüyordu görüşmeler. Lehistan'dan haber bu sabah geldi. Matbuat yarın gene el birlik zafer başlıklarını atar."